Ayrım 56.
Daha yakın zamanlar bakımından Fransız Senatosu'yla Milletvekilleri Meclisi'ndeki Halk Cephesi çoğunluğunun 1936-1938 yıllarındaki mücadelesi çok tipik bir örnektir. Avustralya Senatosu'yla Temsilciler Meclisi arasındaki benzer mahiyette bir rekabet 1951 fesline yol açmıştır. Genellikle iki meclis arasındaki bu farktan doğan kuvvetler bölünmesi, başkanla parlamento çoğunluğu arasındaki aykırılıktan doğan kuvvetler bölünmesine oranla çok daha az önem taşır. Çünkü çoğu zaman anayasa uyuşmazlığı çözecek hükümler koyar ve bu da büyük çoğunlukla halk meclisinin galibiyetiyle sonuçlanır. Üstelik parlamenter rejimlerde ikinci meclislerin yetkileri azalma yolundadır. Hemen hemen bütün ülkelerde ikinci meclisin yetkisi, birinci meclis kararlarını tamamen önlemek değil, sadece geciktirmekten ibarettir. Bununla birlikte Amerikan başkanlık sisteminde partilerin ademi merkeziyeti ve türdeşlikten yoksun oluşları iki çoğunluk arasındaki çatışmayı hafifletmeseydi, iki meclis arasındaki uyuşmazlıklar çözülmez bir nitelik alabilirdi. Şu halde partilerin iç yapısı, kuvvetlerin ayrılık ya da toplanma derecesini büyük ölçüde etkiler. Parlamenter rejimde çoğunluk partisinin disiplin ve tutarlılığı toplanmayı açıkça arttırır. Oy disiplini sıkıysa, parti içi hizipler de güçsüz ya da itaatkar kılınmışlarsa, parlamentonun görevi hükümet kararlarını tescilden ibaret kalır. Bu kararlar da fiiliyatta parti kararlarının aynıdır. Tescil işlemi, azınlık partisinin muhalefetini belirtebileceği özgür tartışmalara yol açarsa da bu platonik olmaktan öteye geçemez. Buna karşılık oy disiplini o kadar sıkı değilse hükümetin çoğunluğu da pek garantili olmaz. İktidar partisi kendi hizipleri arasındaki mücadeleleri hesaba katmak zorunda kalır çünkü bunlar partinin parlamentodaki durumunu tehlikeye düşürebilir. Parlamentonun itibarı yükselir ve kuvvetler ayrılığı bir dereceye kadar güç kazanır. Burada da çoğunluğun değişmesi rejimin mahiyetini değiştirmeye yetebilir. Örneğin İngiltere'de disiplin, merkeziyet ve tutarlılık, İşçi Partisi'nde Muhafazakar Parti'dekinden daha ileridir. Dolayısıyla işçiler çoğunluktayken daha büyük bir kuvvetler toplanması görülür. 19. yüzyılda İngiliz partilerinin örgütleri günümüzdeki kadar kuvvetli değilken iki parti sistemi kuvvetler ayrılığını bu derece etkisiz kılmamıştı. İngiliz parlamenter sistemini yasama ile yürütme arasında bir denge rejimi, bir frenler ve dengeler sistemi olarak nitelendiren klasik tanımları bununla açıklayabiliriz. Partilerin yapısındaki gelişimin anlaşılmamış olması sonucunda bu görüşler günümüzde bile yaygınlığını devam ettirmektedir. Başkanlık rejiminde de partilerin iç yapısı aşağı yukarı benzer bir rol oynar. Ancak bunun yapacağı etki başkanlıkla parlamento çoğunluğunun aynı partinin elinde olmasına ya da başka partilerde bulunmasına göre büyük ölçüde değişir. Başkanlıkla parlamento çoğunluğu aynı partinin elindeyse, kuvvetli, merkeziyetçi ve disiplinli bir örgüt muhakkak ki kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırır. Yok bunlar başka ellerdeyse, böyle bir örgüt kuvvetler ayrılığını derinleştirerek çözülmez uzlaşmazlıklara ve hükümetin felce uğramasına kadar götürür. Buna karşılık oy disiplininin yokluğu şeklinde kendini gösteren zayıf ve ademi merkeziyetçi örgüt, birinci durumda kuvvetler toplanmasını zayıflatır, ikinci durumda ise kuvvetler ayrılığının tehlikesini azaltır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'deki parti çoğunluğuna dayanan bir başkanın, bir İngiliz başbakanının serbestliğiyle hükümet edebileceğini düşünmek tamamen yanlış olur. Başkan daima kendi partisi içindeki bölünmeleri hesaba katmak zorundadır. Her senatör ve temsilci kendi parlamento grubuyla olan ilişkilerinde çok serbesttir. Amerikan partilerinde oylar 3. Cumhuriyet zamanında Fransız Radikal Sosyalist Partisi'nde olduğu kadar çeşitlidir. Bir demokrat başkanın karşısında daima birkaç demokrat milletvekili mevcuttur. Aynı şekilde bir cumhuriyetçi başkan hiçbir zaman bütün cumhuriyetçi kongre üyeleri tarafından desteklenmez. Aksine her ikisi de karşı partinin saflarından destek görebilirler. Şu halde uygulamada başkanla parlamento çoğunluğunun özdeşliği ve aykırılığı arasındaki fark o kadar kesin değildir. Birinci varsayımda çoğunluk partisinin ademi merkeziyeti ve türdeşsizliği, başkanın otoritesini ve kuvvetler toplanmasını zayıflatır. İkinci varsayımda ise başkanla kongre arasındaki rekabeti hafifletir ve hükümet makinesinin felce uğramasını önler. Böylece Amerikan sistemi kuvvetler ayrılığıyla kuvvetler toplanmasının ortasında yer alır ve kongre ile başkanlığın karşı partilerin elinde olduğu istisnai dönemlerde bunlardan ilkine, normal zamanlarda ise ikincisine yaklaşır. Her iki durumda da başkanın kişisel prestiji, ayrılık ya da toplanmanın derecesini etkiler. Başkanlık rejimi ile parlamenter rejimde, fakat özellikle bunlardan ikincisinde, iktidar partisi elindeki çoğunluğun büyüklüğü de kuvvetler ayrılığı üzerinde etkili olur. Çoğunluk kuvvetli ise partinin parlamentodaki otoritesi de büyüktür. Böyle bir parti muhalefet karşısında bunalmaz ve ülkenin iradesini temsil ettiğini ileri sürebilir. Buna karşılık iktidar partisi ile rakibi arasındaki fark çok küçükse, 1950 seçimlerinden sonra işçilerin avam kamarasındaki durumu gibi, partinin ne ülke içindeki manevi durumu ne de meclis içindeki maddi durumu bu derece güven verici olur. Milletvekillerinden birkaçının yokluğu, muhalefetin oylamalarda üstün gelmesine yeter. Dolayısıyla parlamento önemini yeniden kazanır ve kuvvetler ayrılığı yeniden doğar. 1951 Mart'ında Muhafazakar Parti'nin işçi milletvekillerini yormak için ard arda gece oturumları yaptırmak suretiyle uyguladığı tüketme taktiği bu durumun mükemmel bir örneğidir. Böylece işçiler sürpriz bir oy korkusuyla daima mecliste hazır bulunmak zorunda kalmışlardır. Mamafi bulunmayan üyelerin oylarının kullanılabilmesine imkan veren Fransız Boatiye usulünün kabulü, zayıf çoğunluklu bir partinin parlamentodaki durumunu güçlendirmeye ve bu partinin yararına olarak kuvvetler birliğini yeniden tesise yeter. Gerçekten iktidar partisinin yetkileri ülke içindeki çoğunluğunun darlığı yüzünden bir kısıntıya uğrar görünmemektedir. İşçi Partisi'nin çeliğin millileştirilmesini 1950 seçimlerinden sonra başarmış olması bunun bir delilidir. Her zaman için parlamentodaki güç ülke içindeki gerçek güçten daha büyük önem taşır. İşçi Partisi'nin 1945'te oyların ancak %48.7'sini almış olması, avam kamarasında 390 sandalye kazanmış olmasının yanında önemini tamamen kaybetmiştir. Kamuoyunun kendisi de işçileri kuvvetli bir çoğunluğa sahip olarak görmüştür. Çok parti sisteminin etkileri de aşağı yukarı simetrik mahiyettedir. Bu sistem genellikle kuvvetlerin ayrılığına yol açar. Bir defa anayasal ayrılık serbestçe işleme olanağı bulur. Parlamenter rejimde hükümet bir ortak partiler koalisyonuna dayanmak zorundadır. Oysa bunların ittifakı her zaman kolayca bozulabilir. Meclis kulislerinde mevcut kombinezonu bozup yerine bir başkasını geçirmek için bitmek bilmez entrikalar tasarlanır. İki parti sisteminde hemen hiç mevcut olmayan parlamento oyunu bu sistemde gelişerek büyük önem kazanır. Meclisler hükümet karşısındaki özgürlüklerini yeniden ele geçirir ve muhalefetin platonik protestoları arasında bir damga basma göreviyle yetinmekten kurtulurlar. İki parti sisteminde suni mahiyet taşıyan parlamento ile hükümet arasında etkileşme araçları bu sistemde yeniden etkinlik kazanır. Bir kuvvetler dengesinden, bir frenler ve dengeler sisteminden söz etmek imkanı olur. Parlamentoya hükümeti düşürme yetkisi veren güvensizlik oyuyla, hükümete parlamentoyu seçmenleri huzuruna gönderme imkanı sağlayan fesih yetkisi arasındaki simetri, bu dengeyi sembolleştirir. parti sistemi bu etki araçlarının bazıları üzerinde doğrudan doğruya etkili olur. İki partili parlamentolar hükümetle ilişkilerinde soruyu kullandıkları halde çok partili parlamentolar gen soru yöntemini kullanmayı tercih ederler. Aradaki fark çok anlamlıdır. İki parti sisteminde güven oyu hemen hemen otomatik hale gelir ve bütün gerçek anlamını kaybeder. Meclis denetimini yapabilmek için hiçbir yaptırımı olmayan soruyla yetinmek zorundadır. Çok partili rejimlerde ise güven oyu her an hükümetin varlığını tehlikeye sokabilir. Bir oylamayla sonuçlanan gen sorunun önemi de bundan ileri gelmektedir. Çok parti sistemi anayasadan ya da kurumların mahiyetinden doğan kuvvetler ayrılığına, bazen bir ikincisinin eklenmesine de yol açar. Klasik kuvvetler ayrılığı devlet görevlerinin hukuki mahiyetlerine göre ayrılmasına dayanır. Parlamento genel kapsamlı işlemler olan kanunları yapar, hükümet de bunları bireysel işlemlerle uygular. Bunun karşısında devletin maddi görevleri, mali, ekonomik, sosyal, kolluk, yargısal, eğitsel, askeri, diplomatik ve benzeri arasındaki ayrıma dayanan bir kuvvetler ayrılığı da düşünülebilir. Çeşitli bakanlıkları türdeş sektörler halinde yeniden gruplandırmak suretiyle devlet faaliyetlerini yatay bakımdan sınıflandırmak mümkündür. Böylece ekonomik sektör, endüstri, ticaret, tarım, deniz ticareti, maliye, sosyal sektör, sosyal refahla ekonomik bakımdan zayıf kimselerle, az gelirli sınıflarla uğraşan eşitlikçi sektör, kamu düzeni sektörü, polis ve adalet, ideolojik sektör, öğretim, eğitim, propaganda, sanat ve edebiyat eserlerinin denetimi ve benzeri, diplomatik sektör, dışişleri ve ordu ortaya çıkacaktır. Çok partili bir parlamenter rejimde bazen bu yatay kuvvetler ayrılığı geleneksel dikey ayrılığa eklenir. Hükümete ortak olan her parti kendi seçmen kütlesiyle ilgili olan ya da siyasal stratejisini geliştirmesine imkan veren belli bir faaliyet sektörünü isteme eğilimi gösterir. Her zaman böyle bir uzmanlaşma mevcut değildir. Bazı hükümet kombinezonları aksine tarafsızlaştırma taktiğini uygularlar. Bunda birbirini tamamlayıcı bakanlıklar rakip partilere verilir ve böylece her bakanın siyasetinin karşı partiye mensup olan komşusu tarafından yatıştırılması sağlanır. Ya da bu bakana kendisini gözetlemek ve sınırlandırmak üzere başka partiden bir siyasal müsteşar verilir. Bazen bu uzmanlaşma ancak bir çekirdek halinde ortaya çıkar. Nitekim 3. Cumhuriyet'te Radikal Parti genellikle iç işleri, daha seyrek olarak da milli eğitimi kendisinde tutmuştur. Mahmafi bu işin çok ileri götürülmesi de mümkündür. Fransa'da 3 parti ittifakı sırasında her ortak, ulusal hayatın türdeş bir sektörünü kontrolü altında bulundurmuştur. Üstelik sert parti disiplini ve partilerin seçimlerde yalnız başlarına mücadele etmeleri, parti dayanışmasının hükümet dayanışması karşısında açık bir üstünlük sağlamasına yol açmıştır. Bu koşullar altında Bakanlar Kurulu çeşitli partilerin elçilerinin bir uzlaşmaya varmak amacıyla çaba harcadıkları bir diyeti andırmaktaydı. Çoğu zaman önemli kabine toplantılarından önce her partinin bakanları izleyecekleri ortak tutumu kararlaştırmak üzere ayrı toplantılar yapıyorlardı. Yatay kuvvetler ayrılığının bu kadar ileri götürüldüğü nadirdir. Bunun geniş ölçüde ortak partilerin iç yapılarına bağlı olduğu açıktır. Ademi merkeziyetçi, yumuşak ve zayıf disiplinli partilerden kurulu bir sistemde milletvekillerinin bireyciliği, bakanlara da yansır ve sektörlere bölünmeyi önler. Sert ve merkeziyetçi partilerden kurulu bir sistemse buna daha elverişlidir. Fransa'da 1947'den sonra MRP'de ve Sosyalist Parti'de disiplinin gevşemesi ve çok zayıf bir yapısı olan Radikal Parti'nin çoğunluk blokuna girmesi, yatay ayrılığı adamakıllı azaltmıştır. Ortak partilerin karşılıklı güçlerinin de önemi büyüktür. Gerçek bir sektörler ayrılığı, partiler arasında yaklaşık bir denkliği gerektirir. Yatay kuvvetler ayrılığı çok parti sistemindeki hükümet koalisyonu çeşitlerinden biridir ama onun tek şekli değildir. Tersine klasik dikey ayrılığın derinleşmesi olgusuna daha çok rastlanmaktadır. Başkanlık rejiminde ise hükümet meclislerdeki bölünmeleri yansıtmadığına göre ancak bu sonuncu olgunun ortaya çıkabileceği açıktır. Kurumların mahiyetinden doğan mesafeyi kapatarak parlamento ile yürütme arasında köprü kuracak bir çoğunluk partisi yoktur. Başkanın partisi üzerindeki otoritesi meclisleri kendi siyasetinden yana çekmeye yetmez. Çünkü bu parti azınlıktadır. Mamafi kuvvetler ayrılığı iki parti sisteminde başkanlıkla parlamento çoğunluğunun ayrı partilerde oluşu durumuna oranla daha hafiftir. Çünkü başkanın karşısında onun siyasetine muhalif olan türdeş bir parlamento çoğunluğu değil, birçok partilerin meydana getirdiği türdeş olmayan bir çoğunluk mevcuttur ve başkanın bu çoğunluğu parçalaması mümkündür. İki durum arasındaki fark kuvvetler ayrılığı yönünden çok hükümet otoritesi yönünden kendini açıkça gösterir. Partiler ve hükümet otoritesi. Tek parti sisteminin hükümet otoritesini kuvvetlendirdiği açıktır. Meclisler görüşmelerin yerini düzenli alkışların aldığı bir kuyruk parlamento haline gelir. Tartışmalar milletvekillerinin genel hükümet siyasetini hiçbir zaman söz konusu etmeksizin ayrıntılara ilişkin konularda şu ya da bu bakana yönelttikleri teknik eleştirilerin ötesine geçemez. Bu sistem Sovyet Rusya'da oldukça gelişmiştir. Uygulamada bir demokrasi ve parlamenterizm görüntüsü sert bir diktatörlüğü maskeler. Burada tek partinin yapısını ve devlet içindeki gerçek yerini de nazara almak gerekir. Totaliter olmayan bir parti, sınırlı bir muhalefetin gelişmesine izin vererek diktatörlüğe bir derece esneklik getirebilir. Devletle tamamen kaynaşmamış olan bir parti de bizzat bir muhalif güç teşkil edebilir. Nitekim faşist tek partiler zaman zaman rejimin tutuculuğuna karşı baş kaldırmışlar ve sert temizliklerle birçok capitis diminutio'lara uğramışlardır. Öte yandan bazı partiler, örneğin pek az faaliyet gösteren Portekiz Ulusal Birliği, hükümetin dışında ve fiilen iktidardan yoksundur. Bu kayıtlar bir yana bırakılırsa tek partinin kuvvetler dengesine ve iktidarın sınırlandırılmasına dayanan demokratik bir rejimin dış şekillerini muhafaza edip onun yerine mutlak yetkili bir hükümete sahip otoriter bir rejimi geçirmeye yarayan bir araç olduğu muhakkaktır. Tek parti, yengeç taktiğinin çağdaş siyaset alanında tecessüm etmiş şeklidir. Bu taktik, bir siyasal sistemin bütün gerçeklik ve özünü boşaltıp, onun sadece dışını boş bir kabuk gibi muhafaza etmek ve içinde bambaşka bir sistem kurmak anlamına gelir. Nitekim 18 ve 19. yüzyıllarda kralla kabinenin yavaş yavaş birbirinden ayrılışı, eski mutlak monarşilerin parlamenter demokrasilere dönüşmelerini mümkün kılmıştır. İki parti sistemi de bu kadar köklü bir değişim yaratmamakla beraber hükümet otoritesini kuvvetlendirmiş, ancak bunu demokratik çerçeveyi yıkmadan gerçekleştirmiştir. Bu sistemin biçimsel kuvvetler ayrılığının yerine kuvvetler birliğini geçirme eğiliminde olduğunu, ancak bu birliğin hükümet yararına ve parlamento zararına işlediğini görmüştük. Parti, hükümetin parlamento üzerindeki üstünlüğünü sağlayacak bir araç haline gelmektedir. Çünkü hükümet, parti liderlerinin elinde, parlamento çoğunluğunu teşkil eden milletvekilleri ise onlara bağlı durumdadır. Bir bakıma partinin iç hiyerarşisi devlet kurumlarının yapısına yansır. Hükümet içinde parti dayanışması, kabine dayanışmasını destekler ve pekiştirir. Kabine-meclis ilişkilerinde parti yüksek liderlerinin milletvekilleri üzerindeki otoritesi, parlamentonun hükümete karşı bağımlı olması sonucunu doğurur. Nitekim liberal bir yazar olan Bay Ramsey Muir, bunu kabine diktatörlüğü olarak nitelendirebilmiştir. Hükümetin itibar ve otoritesini artıran araçlar partinin iç hiyerarşisinden ibaret de değildir. İki parti sistemi, parlamenter rejimin ayırıcı özelliği olan kuvvetler arası etkileşme araçlarını da köklü bir değişime uğratır. Parlamentonun hükümeti etkileme araçları, önemlerini ya da kendi öz anlamlarını kaybederler. Teorik olarak parlamentoya hükümeti düşürme yetkisi veren güvensizlik önergesi ya da güvensizlik oyu, çoğunlukla azınlık arasındaki farkın küçük olması halinde görülen ve daima istisnai nitelik taşıyan sürpriz oylar bir yana bırakılırsa bunu sağlayabilmekten çıkar. Bu istisna dışında parlamentonun yetkilerini geri alabilmesi ve kabineyi düşürebilmesi ancak çoğunluk partisinin disiplininin zayıf olmasına ya da gevşemesine bağlıdır. Şüphesiz iktidarın kullanılması daima çoğunluk partisi içinde bölünmeler yaratır, hizip mücadelelerini ve ılımlılarla aşırılar arasındaki çatışmayı şiddetlendirir. Ancak bu uzlaşmazlıkların bir parçalanmaya kadar gitmesi nadirdir. En fazla çoğunluk partisinin bazı milletvekilleri baştaki hizip'le anlaşmazlıklarını göstermek amacıyla bir güven oyunda çekimser kalır ya da daha seyrek olarak aleyhte oy verirler. Bu da ancak çoğunlukla azınlık arasındaki farkın böyle bir öfke gösterisini zararsız kılmaya yetecek derecede büyük olması halinde görülür. Hükümet kendi partisi içinde disiplini sağlayacak bir silah olarak sık sık güven oyuna başvurur. Böylece iç muhalefete meydan okumak ve ihraçla tehdit etmek suretiyle onu boyun eğmeye zorlar. Fesih hakkı bu silaha büyük etkinlik kazandırır. Eğer hükümet çoğunluk partisi içindeki bir bölünme sonucunda milletvekillerini seçmenleriyle karşı karşıya bırakırsa, ayrılıkçıların yeni seçimlerde yenilme ihtimalleri büyük olacak. İktidar partisi liderleri karşılarına sadık adaylar çıkarmak suretiyle tek turlu bir sistemde bunları güç duruma sokacaktır. Böylece parlamento ile hükümet arasındaki geleneksel etkileşme araçları hükümetin kendi partisi üzerindeki etki araçlarına dönüşmekte ve şöyle bir yer değiştirme olayı ortaya çıkmaktadır. Çoğunluk partisinin iç hiyerarşisi kamu kurumları arasında bir bağ niteliğini almakta, kamu kurumları arasındaki resmi bağlar da çoğunluk partisinin iç hiyerarşisini kuvvetlendirmektedir. Ancak bu değişim tek yönlüdür. Parlamentonun hükümeti etkileme araçları etkinliklerini kaybetmekte ya da asıl amaçlarından tamamen saptırılmaktadır. O kadar ki bunlar kabinenin baş kaldıran milletvekillerini disipline sokmakta kullandığı silahlar haline gelmektedir. Oysa hükümetin parlamentoyu etkileme araçlarının işleyiş şekli değişmekte fakat sonuçları değişmemektedir. Bunlar parlamentoya baskı yapma araçları olmakta devam etmektedir. Fesih yetkisinin az önce açıklanan şekilde kullanılışı onun asli amacına uygundur. Bu amaç yeni seçimler tehdidiyle hükümet buhranlarını azaltarak hükümetin istikrarını kuvvetlendirmek ve yürütme ile yasama arasında derin bir anlaşmazlığın olması halinde seçmen kütlesinin hakemliğini sağlamaktır. Güven oyu isterken hükümet ister kendi partisi içindeki ayrılıkçıları pişmanlığa sevk etmek, ister çeşitli partileri hükümet koalisyonu içinde tutabilmek amacını taşısın, daima aynı düşünceden, yani parlamentodaki durumunu kuvvetlendirme düşüncesinden hareket etmektedir. Parlamentoyu ister kendi partisinden ihraç edilen ayrılıkçıları, ister koalisyondan çıkmış olan eski ortakları seçimlerde yenilgiye uğratmak amacıyla feshetmiş olsun, amacı daima hoyratça bir ameliyatta bulunmak, yani hükümetin etkin bir faaliyet göstermesine engel olan bir iltihaba neşter vurmak.